Ayrım 14.
Hayır, bizimkilerin yürüdüğü yol başkadır. Bu yolda yürüyenler asla inanç bakımından zayıflamazlar. Gittikçe kuvvetlenirler. Tıpkı odun atılınca ateşin sönmeyiş gibi. İşte dinin en önemli özelliği budur. Ben bu dinin ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Bizim dinimizin temeli hayatı İsa'nın anlattığı şekilde yaşamaktır. Nasıl yani? Bak, sana İsa'nın anlattığı bir kıssayı aktarayım. Zamanın birinde çiftçiler başkasının tarlasını ekip biçiyorlarmış. Elbette tarla sahibine de icra ödemeleri gerekiyormuş. Bu çiftçiler tarlayı biz ekip biçiyoruz ve diye başkasına icra ödeyelim diye düşünmüşler. Bir gün mal sahibi kiraları toplamak üzere çiftçilere bir adam göndermiş. Çiftçiler adamı kovmuşlar. Mal sahibi daha sonra bu iş için oğlunu göndermiş, onu da öldürmüşler. İşte hayatın Allah'a kul olmak için verildiğini bilmeyen bütün insanlar hayatlarını dünya perest bir anlayışa göre yaşıyorlar. İsa bizlere tarladan elçiyi ve mal sahibinin oğlunu korumaya salık veren bu dünya perest anlayışa sahte din demiştir. İnsan şunu bilmelidir ki dünya tarlasını ekip biçmek, ondan faydalanmak, kirayı vermeye bağlıdır. Aksi takdirde tarlayı terk etmek gerekir. Yaşamak, Allah'ın emrini yerine getirmek için çalışmaktır. Gerçek zevki burada aramak lazımdır. Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz müddetçe hayattan zevk alırız. Bu zevki bizlere bağışlayan Allah'tır. Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışmaksızın emek ağacından zevk yemişleri toplamayı düşünmek, çiçekleri sapından koparıp toprağa köksüz dikmek gibidir. Biz buna inanır bunu söyleriz. Bunun için hep gerçeklerin peşinde koşar, yalanlarla oyalanmayız. Bizim dinimiz mutluluğun Allah'ın emrini yerine getirmekte olduğunu söyler. Mutluluğu gelip geçici şeylerde aramak ve onlara bağlamak ne kadar da budalaca bir düşüncedir. Nasıl ki tekerlek döndükçe onu oluşturan oklar da döner. İşte aynen bunun gibi zevkler de Allah'ın emrinin yerine getirilmesine bağlıdır. Mutluluk ilahi tekerleğin dönmesinin bir sonucudur. İsa der ki, ey sıkıntı çeken insanlar yanıma gelin, derdinizin ilacı bendedir, benim sözlerimi dinleyin, hayatı benden öğrenin, benim kalbim yumuşak olduğu için söyledim bu sözleri, benim yüküm hafiftir, huzura ermek isteyenler yanıma gelmelidir. Yuni, Pamfili'nin bu konuşmalarını dinlerken kalbinde bir heyecan duymuş, fakat Pamfili'nin anlattıkları ona pek açık gelmemiş. Fakat onun gözlerinde samimiyet ve iyilik gördüğü için onun iyi bir insan olduğunu da inanıyormuş. Kah Pamfili'nin yalan söylediğini, kah kendini kandırdığını düşünüyormuş. Pamfili yaşantılarını görmesi için Yuni'yi yanlarına davet etmiş. Ona hoşuna giderse bizimle birlikte kalırsın demiş. Yuni geleceğine söz vermiş ama gitmemiş. Hayatın hay huyuna kendini kaptırmış ve verdiği sözü unutmuş. 2. Yuni'nin babası çok zenginmiş. Biricik oğlunu pek sever, onunla avunur, bu yüzden ona verdiği parayı acımazmış. Yuni de her zengin çocuğu gibi şatafatlı, başıboş, sefih bir hayat sürüyor, günlerini içki, kumar ve kadınlarla geçiriyormuş. Böyle bir hayat tarzı çok para istediği için Yuni gün geçtikçe para yetiştirememeye başlamış. Bir gün babasının yanına gidip ondan kendisine daha çok para vermesini istemiş. Babası parayı vermiş ama bir güzel de fırça çekmiş oğlunu. O suçlu olduğunu biliyor ama kabul etmek istemediği için sürekli babasına bağırıp çağırıyormuş. Yine parasının bittiği günlerden birinde içki arkadaşlarından biriyle dövüşüp onu öldürmüş. Olay valiye intikal edince vali Yuni'yi tutuklama kararı almış. Bunun üzerine babası valinin yanına gidip yalvarıp yakarıp onu bağışlatmış. Yuni eğlencelerine bir türlü para yetiştiremediği için bir arkadaşından ödünç para alıp vaktinde borcunu ödeyeceğine söz vermiş. Bu arada sevdiği kız kendisinden hediye istiyormuş. Bu parayla ince bir gerdanlık almış. Bu kızın çok hoşuna gitmiş. Yuni kıza hediye almazsa onun bir zengine varacağını biliyormuş. Bu düşüncelerle annesinin yanına gidip paraya ihtiyacı olduğunu, bu para verilmediği takdirde kendini öldüreceğini söylemiş. Bu duruma düşmesinin tek sorumlusunun babası olduğunu düşünüyormuş. Şöyle diyormuş kendi kendine. Beni bu şatafatlı hayata babam alıştırdı. Şimdi de benden parayı esirgiyor. Şu parayı baştan verseydi hayatımı düzene koyar, böyle sıkıntıya düşmezdim. Fakat bana yeterli para vermediği için tefecilere başvurmak zorunda kaldım. Onlar da beni büsbütün yoldular. Zengin çocuğuna yaraşır bir hayat sürmek için elimde hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlarımdan utanıyorum. Babamsa bunu bir türlü anlamak istemiyor. Beni bu hale düşüren babamdır. Eğer şimdi istediğim parayı vermezse kendimi öldüreceğim. Oğlunu şımarık büyütmüş olan anne kocasının yanına gidip meseleyi anlatmış. Bunun üzerine baba oğlunu çağırıp hem ona hem de karısına bağırınca oğlu babasına kaba ve sert bir ifadeyle karşılık vermiş. Babası da hizmetçilerini çağırarak onu bağlayıp bir yere kapatmalarını emretmiş. Yumi babasını ve hayata lanet ediyor, bu kötü durumdan kurtulmak için tek çarenin ya kendini ya da babasını öldürmek olduğunu düşünüyormuş. Annesi Yuli'nin bu durumuna çok üzülüyor, kimin suçlu olduğunu bir türlü karar veremiyormuş. Sevgili yavrusuna çok acıdığı için oğlunu bağışlatmak düşüncesiyle kocasına yalvarmaya başlamış ama o karısını dinlemiş. Bu oğlanı sen şımarttın diye çıkışarak onu dövmüş. Fakat kadın bayağı hiç umursamayarak oğlunun yanına gidip onu babasından af dilemeye ikna etmiş. İstediği parayı gizlice kendisine vereceğine söz vermiş. Daha sonra oğlu babasının yanına gidip kendini bağışlaması için yalvarmış. Babası bir müddet bağırıp çağırdıktan sonra onu sürdüğü berbat hayatı bırakmak, kendisinin istediği zengin bir tüccar kızıyla evlenmek şartıyla affetmeye karar vermiş. Şöyle düşünmekteymiş. Benden para, karısından da dramama alınca düzenli bir hayata kavuşur. Eğer bunu yapacağına söz verirse onu bağışlarım. Şimdi ise hiçbir şey vermem. Bir suç işler işlemez onu valiye teslim ederim. Yumi her şeye razı olarak serbest kalmış. Evleneceğine, kötü hayatı bırakacağına söz vermiş ama bunları yapmaya hiç niyetli değilmiş. Artık bu ev ona cehennem gibi geliyormuş. Babası kendisiyle konuşmuyor, onun yüzünden annesiyle ikide birde kavga ediyor, annesi de sürekli ağlıyormuş. Bir gün sonra annesi oğlunu odasına çağırıp kocasından aşırdı, bir mücevheri gizlice ona vererek. Git bunu sat, fakat burada değil, başka bir şehirde sat. İstediğini yap. Ben bunu mümkün olduğu kadar gizlemeye çalışırım. Eğer mücevherin olmadığı anlaşılırsa suçu hizmetçilerden birinin üstüne atarım demiş. Bu sözler yüreğin içine işlemiş. Mücevheri almadan evden çıkıp gitmiş. Nereye, niçin gittiğini kendisi de bilmiyor. Yalnız kalarak olanları ve olacakları düşünmek istiyor. Bu şekilde sürekli yürüyormuş. Nihayet Tanrıça Diana'nın kutsal ormanına ulaşmış. Issız bir yere varınca aklına ilk olarak Tanrıça Diana'dan yardım istemek gelmiş. Fakat artık tanrılara inanmıyor. Onlardan yardım beklenemeyeceğini biliyormuş. Bana tanrılar da yardım etmezse kim eder diye düşünmüş. Yalnız başına kalmak hiç alışık olmadığı bir durummuş. Bu yüzden içi kanıyor, kendini tuhaf hissediyormuş. Fakat artık yapabileceği hiçbir şey yokmuş. Vicdanının sesine kulak vererek yaşantısını gözden geçirmeye başlamış. Sonuçta hareketlerinin yanlış, yaşantısının budalaca olduğunu fark ederek niçin bu durumlara düştüğünü ve gençliğine yazık ettiğini sorgulamaya başlamış. Hayatta zevklerin az, belaların çok olduğunu anlamış. Şimdi kendisinin yapayalnız olduğunu, iyiden iyi hissediyormuş. Oysa ki eskiden onu seven bir anne babası ve arkadaşları varmış. Artık kimse onu sevmiyor, herkese yük oluyormuş. Anne babası onun yüzünden kavga ediyorlar. Babası onu kendisinin kazandığı paraları döke saça harcayan bir oğul olarak görüyormuş. Arkadaşları ondan hiç hoşlanmıyor, bir an önce geberip gitmesini istiyorlarmış. O sırada son görüşmelerinde Pamfili'nin kendisini yanına çağırdığını hatırlamış ve onun yanına gitmeyi aklından geçirmiş. Sonra da bu derece ümitsiz bir durumda olup olmadığını sormuş kendine. Yine başına gelenleri düşünmeye başlamış. Kimsenin onu sevmediği düşüncesi, herkesin onun ölümünü isteyebilecek olması içini ürpertmiş. Kimsenin onu sevmediği doğruymuş ama o kendini sevmeyenleri seviyor muymuş? Biraz duraksadıktan sonra hiç kimseyi sevmediğini anlamış. Nasıl sevebilirmiş ki? O acılar içindeyken herkes onun rakibi kesilmiş, ona kötü davranmış. Babası aklına gelmiş. Korkuyla kalbini yoklamış, onu da sevmiyormuş. Çünkü kendisini hapsetmiş ve hakaret etmiş. Onun için ona diş biliyormuş. Üstelik kendi saadeti için onun ölmesi gerektiğinin farkındaymış. Kendi kendini hiç kimsenin asla göremeyeceğini, öğrenemeyeceğini bilseydim, onu öldürüp kendimi kurtarabilseydim ne olurdu diye düşünmüş. Sonra da hiç düşünmeden öldürebileceği cevabını vermiş. Bu sözleri içinden söylemiş ama yine de kendinden korkmaya başlamış. Annesi aklına geldiğinde doğrusu onu sevemiyorum, sadece acıyorum ona. Fakat bana yardım edebilecek tek insan o. Evet, ben bir canavarım, kovalanan bir canavar. Tek farkım var, o da bu yalancı ve kötü dünyadan ayrılmak elimde. Canavar bunu yapamaz ama ben yapabilir, kendimi öldürebilirim. Babamdan tiksiniyor, hiç kimseyi de sevmiyorum. Belki sadece Pamfili'yi demiş. O an Pamfili'yi hatırlamış, en son konuşmalarında Pamfili'nin kendi dini üzerine İsa'nın söylediği sözleri tekrarladığını ve içine çekenler, ezilenler, hepiniz bana gelin, ben derdinize çare olurum dediğini anımsamış. Acaba bu doğru mu demiş? Pamfili'nin uysal, korkusuz, şen yüzü gelmiş gözlerinin önüne. İçinden Pamfili'nin sözlerine inanmak gelmiyormuş. Kendisi de hesaplaşmaya devam etmiş. Peki ama ben kimim? Neyim? Saadet arayan bir insan. Saadeti eğlencede aradım, bulamadım. Bütün diğerleri gibi hep rezillik içinde acı çekiyorlar. Gönlünde huzur olan insan niye başka şeylerin peşinde koşsun? Pamfili kendi gibi neşeli ve huzurlu insanların çok olduğunu, Allah'ın dini üzerinde yaşayan bütün insanların da öyle olacağını söylemiş. Ya doğruysa? Doğru olsun olmasın, beni ona çeken bir şey var, öyleyse ben de gideceğim. Yine bunlardan sonra bir daha eve dönmemeye karar vermiş, Hristiyanlığın oturduğu köye doğru yola çıkmış. 3. Yine içi rahat, dinç, neşeli yürüyor, yürüdükçe de Hristiyanların hayatını gözünde canlandırıyor. Pamfili'nin söylediklerini hatırlayarak ferahlıyormuş. Güneş batmak üzereymiş. Biraz dinlenmek için oturmak istemiş. O sırada yol kenarında oturmuş, yemek yiyen biri ilişmiş gözüne. Yolcu olduğu belli olan bu adam orta yaşlı, zeki görünüşlüymüş. Zeytin ekmek yiyormuş. Yolcuyu görünce gülümseyerek, "Buyurun delikanlı, daha yolumuz çok, otur da dinlen biraz," demiş. Yolcu teşekkür edip oturmuş. Adam ona nereye gittiğini sormuş. Yuli de Hristiyanların yanına demiş ve hayatını verdiği kararı uzun uzun anlatmış. Adam Yuli'yi dikkatle dinliyor. Ayrıntıları öğrenmek için sorular soruyor ama kendi düşüncesini söylemiyormuş. Yuli sözlerini bitirince adam kalan yiyecekleri torbasına koymuş, kalkıp üstünü başını düzeltmiş ve konuşmaya başlamış. Delikanlı, gel bu düşünceden vazgeç. Sen yolunu şaşırmışsın. Ben hayatın ne olduğunu bilirim ama sen daha gençsin, bilemezsin. Ben Hristiyanları da tanırım. Fakat sen anladığım kadarıyla tanımıyorsun. Sana anlatayım, dinle. Hayatını bir değerlendireyim, sonra kendince en uygun kararı ver. Sen genç, zengin, yakışıklı, güçlü, kuvvetli birisin. İçinde türlü türlü tutkular var. Bu tutkularının seni coşturmayacağını, coştursa bile sonunda sıkıntı vereceğini düşünüyor, kendine bir liman arıyorsun. Bunu da Hristiyanlar arasında bulacağını sanıyorsun. Hayır delikanlı, böyle bir şey yok. Çünkü seni üzen şey Kilikya ya da Roma'da değil, kendi içinde. Onun için bu tutkular gideceğin köyde de seni bulacak ve 100 kat fazlasıyla üzecek seni. Onları kötülemek istemiyorum ama Hristiyanların yanıldığı nokta şu. Onlar insan tabiatını anlamak istemiyorlar. Ancak bütün tutkuları yaşamış bir ihtiyar onların dinine girip gereklerini yerine getirebilir. Genç, hayatı bilmeyen, kendisini iyice tanımamış biri onların kanunlarına boyun eğemez. Çünkü bu kanunun temelinde insan tabiatına aykırılık var. Sadece ütopik bilgiler var. Eğer oraya gidecek olursan şimdikinden çok daha fazla acı çekersin. Bugün acıların seni yanlış yola sürüklüyor. Fakat insan yoluna şaşırırsa bile geri dönebilir. Sen şimdi tutkularını ve hayatı doya doya yaşayabiliyorsun. Onların arasında olursan bunlara gem vurmak zorunda kalacak ve daha fazla sapıtacaksın. Ayrıca insani ihtiyaçlarını gideremediğin için dinmez acılar çekeceksin. Eğer benden arkasındaki suya salarsan tarlaları, çayırları, hayvanları sular yok eder. Yok eğer salmazsan taşar ve her yeri su altında bırakır. Tutkular da böyledir. Hristiyanların dünya görüşü, bel bağladıkları fikirler şu nokta üzerine toplanır. Onlar zulmünü, savaşı, mahkemeleri, malı mülkü, bilimi, sanatı, hayatı kolaylaştıran hiçbir şeyi kabul etmezler, tanımazlar. Bütün insanlar onların peygamberinin istediği gibi olsaydı o zaman söylenecek bir şey olmazdı. Fakat ne yapalım ki insanlar öyle değiller ve olamazlar. İnsan tabiatı kötüdür ve birçok tutkuyla karşı karşıyadır. Bu tutkular insana oyun oynar ve belli çatışmalara sebep olur. Sonuçta da insan bugün içinde yaşadığı hayat şartlarını olur. Örneğin barbarlar hiçbir kural, sınır ve bağ tanımazlar. Eğer bütün insanlar Hristiyanlar gibi uysal olacak olursa barbarlar bir anlık hevesleri için bütün dünyayı yok ederler. Madem ki tanrılar insanın içine hınç, öç, kötülüğe kötülükle karşı koyma duygularını koymuşlar, o zaman bu duygular insan hayatı için gerekli duygulardır. Hristiyanlar bu duyguların kötü olduğunu, bunlar ortadan kalkarsa insanların bahtiyar olacağını, öldürmenin, cezanın, savaşın yeryüzünden kalkacağını savunuyorlar. Doğru ama bu insan mutluluk için yiyip içmemeli demeye benziyor. Eğer dedikleri gibi olsaydı dünyada ne açlık, ne açgözlülük ne de bunlardan kaynaklanan belalar olurdu. Bu kurallar insan tabiatını değiştiremez. 5-10 insanın buna inanması, yemeden içmeden kesilip açlıktan ölmesi de değiştirmez. Kıskançlık, kin, intikam, şehvet, şatafat, süs, makam tanrıların da özellikleridir. Onun için bunlar insanda değişmez. İnsanın yiyip içmesini kaldırdığında insan da ortadan kalkar. Hristiyanlar mal ve mülkte inkar ederler. Etrafına şöyle bir bak. Her bağı, çiti, evi sadece mal mülk edinmek için yapar insan. Mal mülk hakkını kaldırdığında bunların hiçbiri olmaz. Hristiyanlar mal mülklerinin olmadığını söylerler ama ürünlerden faydalanırlar. Bizde her şey ortaktır derler ama ellerindeki şeyleri hep malın mülkü olanlardan almışlardır. Onlar insanları en çok da kendilerini aldatırlar. Yiyeceklerini çıkarmak için çalışırlarmış. Eğer malın mülkü olan insanlardan faydalanmasalar bunu yapamazlar. Yapsalar bile şöyle böyle yaşarlar. Onlar dünyalarında bilime ve sanata yer vermezler. Hem onlar bizim bilim ve sanatımızın faydasına da inanmazlar. Zaten aksini düşünmeleri de beklenemez. Çünkü inançları onları insanlığın ilk haline, o vahşiliğe döndürmeye çalışır. Onlar insanlığa, bilim ve sanata hizmet edemezler. Hem bunları bilmez hem de inkar ederler. İnsanın kabiliyetiyle icat ettiği ve onu tanrılara yaklaştıran aletleri kullanmazlar. Ne tapınakları, ne heykelleri, ne de müzeleri vardır. Bunların kendilerine gerekmediğini söylerler. Bir söz vardır ya, aşağılığından utanmamanın en kolay çaresi yüksekliği küçümsemektir diye. İşte onlar da böyle yaparlar. Onlar dinsizdir. Tanrıların insanların işlerine karıştığını inanmazlar. Sadece insanın babasına inanırlar. İsa onlara hayatın tüm sırlarını göstermiştir. Onların bunu zavallıca bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Bizim dinimiz ise şöyle der. Dünya tanrılarla vardır ve tanrılar insanları korur. İnsanlar da iyi yaşamak için tanrıları saymak, onları düşünmek zorundadır. Buna ulaşmak için kılavuzumuz ise tanrıların dileği ve insanlığın bilgisidir. Biz yaşadıkça gerçeğe yaklaşırız. Onların ise tanrıları, iradeleri ve insani bilgileri yoktur. Sadece çarmıha gerilen peygamberleri vardır. Onun her dediğini körü körüne uyarlar. Bunlardan hangisi daha ümit vericidir senin için? Buna kendin karar ver. Yine adamın sözleri en çok da son söyledikleri karşısında şaşırıp kalmış, Hristiyanların yanına gitme kararı sarsılmıştır. Çektiği acıların etkisiyle böyle bir karar vermiş olması ona tuhaf geliyormuş. Fakat cevaplanmadık bir sorusu varmış. Şimdi ne yapacak ve içinde bulunduğu güç durumdan nasıl kurtulacak? Bu soruyu adama yöneltince o konuşmasına şöyle devam etmiş. Ben de şimdi bunu söyleyecektim. Şimdi senin tutacağın yol, insanları tanıdığım kadarıyla söylüyorum, bellidir. Bütün acı ve felaketlerin sebebi tutkularındır. Bu tutkuların seni kapıp götürmüş. Sen de çok acı çekmişsin. Bunlar hayatın sana verdiği gündelik derslerdir. İnsan bunlardan yararlanmayı bilmelidir. Sen çok şey yaşamışsın. Acı nerede, huzur nerede bilirsin. Hatalarını bir daha tekrarlamamalısın. Tecrübelerinden yararlanmalısın. Seni en çok üzen şey babanla aranın açılması. Fakat bunun sebebi sensin. Başka bir yolu seç. O zaman babanla aramızdaki tatsızlık ortadan kalkar ya da böyle maraz halinde kendini göstermez. Bütün belalar durumunun seçtiğin hayatın zamansızlığından kaynaklanmış. Gençlik heyesliğine kendini kaptırmışsın. Bu doğal bir şeydir. Dolayısıyla iyidir ama insanın yaşına uygunu olursa iyidir. Oysa ki sen zamanı geçmesine rağmen hala bunlara devam etmişsin. İşte o zaman iş kötüleşmiş. Sen askerlik çağındasın. Vatana hizmet etmen, onun uğrunda çalışman gerekir. Baban senin evlenmeni istiyor. Bu akıllıca bir istek. Hayatının gençlik çağını yaşamışsın. Artık yeni bir çağa girmişsin. Bütün üzüntülerinde bu geçiş devresinin belirtileridir. Unutma ki ilk gençlik çağın bitti. Bu çağdaki her şeyi cesaretle bir yana atıp bir yol çiz kendine. Evlen! Gençlik heveslerini bir yana bırak. Ticareti ve kamu işlerine atıl. Kendini bilime, sanata ver. O zaman hem baban ve arkadaşlarınla iyi olur, hem de rahatlığa ve mutluluğa kavuşursun. Seni en çok durumunun doğal olmaması üzüyor. Sen artık yetişkin bir erkek olmuşsun. Evlenip bir kadına koca olabilecek yaştasın. Onun için git ve babanın istediğini yerine getir. Evlen. Seni Hristiyanların yanına çeken, yalnızlığa sürükleyen bir idealin varsa, felsefeyle uğraşmak istiyorsan, bununla yine ilgilen. Fakat tam anlamıyla, hayatı anladıktan sonra. Hayatı da ancak hür bir vatandaş, bir aile reisi olduğun zaman anlayabilirsin. Bütün bunlardan sonra yalnızlık seni yine çekerse o hayata git. Çünkü ancak o zaman bu doğal bir sürükleniş olur. Şimdiki gibi acıların sürükleyişi değil. O zaman gidersin. Bu sözler yüreğin iyice aklını çalmış. Adama teşekkür edip evine dönmüş. Annesi onu büyük bir sevinçle karşılamış. Babası da oğlunun kendi istediği gibi olmaya, onun istediği kızla evlenmeye karar vermesinden sonra Yuli ile barışmış. 4. Yuli 3 ay sonra güzel Eylampia ile evlenmiş. Düğünden sonra yaşayışını değiştiren Yuli, babasının kendisine devrettiği bazı ticaret işlerini yürütmeye başlamış. Günlerden bir gün ticaret için şehre inmiş. Orada bir arkadaşının mağazasında otururken yolda bir kızla beraber Pamfili'nin geçtiğini görmüş. İkisinin de sırtında ağır uzun kefeleri varmış. Yuli onları görür görmez yanlarına koşup Pamfili'yi dükkana davet etmiş. Yanındaki kız Pamfili'nin arkadaşıyla gitmek istediğini anlayıp kendisine şimdi ihtiyacı olmadığını söylemiş. Üzümleri bir yere oturup satmaya başlamış. Pamfili bu düşünceli davranışı için ona teşekkür etmiş ve Yuli ile birlikte dükkana gitmiş. Yuli tüccar arkadaşlarından odaya çekilmek için izin aldıktan sonra Pamfili ile birlikte arka odalardan birine girmiş. Sohbet etmeye başlamışlar. Birbirlerine hayatlarının nasıl olduğunu sormuşlar. Pamfili'nin hayatı son görüşmelerinden beri hiç değişmemiş. Yine Hristiyan cemaati içinde yaşıyormuş, evli değilmiş. Yuli'ye hayatının her anının bir öncekinden daha huzurlu olduğunu anlatmış. Yuli de başına gelenleri anlatmış. Hristiyanların yanına gitmek için nasıl yola çıktığını, rastladığı adamı, onun anlattıklarını, onun kendisine başlıca görev olarak evlenmesi gerektiğini söylediğini, onun ümidini tutarak nasıl evlendiğini, kısaca her şeyi anlatmış. Bunun üzerine Pamfili, şimdi mutlu musun? Evlilikte o adamın söylediği şeyi bulabildin mi? Demiş. Yuli de cevap vermiş. Mutlu muyum? Mutlu olmak ne demek? Eğer istekleri doya doya yerine getirmek demekse değilim. İki ilik ticaret işlerim yolunda. İnsanlar bana saygı gösteriyor. Bu ikisi de benim çok hoşuma gidiyor. Benden daha zengin ve saygın olan insanlar var. Ama kendimi onlarla kıyaslayınca onları geçebileceğime inanıyorum. Hayatımın bir yanı dolu yani. Fakat evlilik dersen o beni doyurmuyor. Bana zevk vermesi gereken bu evlilik bana bunu sağlamıyor. Başlarda duyduğum zevk gitgide sönüyor. Sonra da büsbütün kayboluyor ve zevk yerini kedere bırakıyor. İlk zamanlar mutluydum. Karım güzel, akıllı, okumuş, iyi bir kadın ama evli olmadığım için bilemezsin. Aramızda bir sürü anlaşmazlık çıkmaya başladı. Bazen ona karşı ilgisiz olduğum zamanlar oluyor. O da bu zamanlarda ilgi bekliyor. Bazen de tam tersi oluyor. Ayrıca aşkta da yeniliğe ihtiyacım var. Karım kadar alımlı olmayan bir kadın bile bazen beni etkileyebiliyor. Yani anlayacağın evlilik beni doyurmuyor. İşte böyle dostum. Filozofların hakkı var. Hayat insana ruhun istediğini vermiyor. Bunu evlilikte denedim, olmadı. Fakat bu demek değil ki sizin yanılgınız böyle bir saadeti verecek. Sence biz hangi noktada yanılıyoruz? İnsanı hayattaki felaketlerden kurtarmak için hayatı inkar ediyorsunuz. Hayal kırıklığından kurtulmak için hayal kırıklığını yani evlenmeyi inkar ediyorsunuz. Biz evlenmeyi inkar etmiyoruz ki. Evlenmeyi değilse de aşkı inkar ediyorsunuz. Tam tersine, biz aşktan başka her şeyi inkar ederiz. Aşk bizim için her şeyin temelidir. Sözlerini anlayamıyorum. Senden de başkalarından da duyduklarıma göre düşünüyorum. Sonra senin evlenmemiş olmana bakıyorum. Ve sizde aşk olmadığı sonucunu çıkarıyorum. Sizinkiler eskiden kurulan evliliklerini sürdürüyorlar ama yeniden evlenmiyorlar. İnsan soyunun devamıyla ilgilenmeniz yok. Size kalsa insan soyu çoktan tükenir giderdi. Söylediklerim doğru değil. Biz insan soyunun devamını gaye edinmeyiz. Sizin bilgilerinizden çok defa dinlediğim şey uğruna çalışmıyoruz biz. Allah bu hususta da bizi aydınlatır. O dilerse insan soyu devam edecektir. Dilemezse elbette tükenir. Onun dileği kitapta şöyle dile getirilmiştir. Erkekle kadın birleşsin, tek bir vücut olsun. Evlenme bizde yasak edilmemiş, hatta tavsiye edilmiştir. Fakat sizin evlenmenizle bizimki arasında bir fark vardır. Kitabımız bize bir kadına şehvetle bir defa bile bakmanın günah olduğunu söyler. Bunun için ne kadınlarımız ne de biz şehvet uyandıracak şekilde süslenip püsleniriz. Bu isteği uyandıracak yerde onu uzaklaştırmaya çalışırız. Aramızdaki aşk duygusu erkek kardeşle kız kardeş arasındaki duygu gibi olsun isteriz. Yani sizin aşk dediğiniz bir kadını arzulama duygusundan daha kuvvetli olsun isteriz. Fakat güzele karşı beslenen duyguyu yok edemezsiniz. Mesela eminim ki şehri seninle gelen şu kızın elbiseleri güzelliğini ne kadar gizlese de sende o kadına karşı bir arzu uyandırır. Pamfili kızarmış. Onun güzelliğini hiç düşünmemiştim. Bana ondan ilk defa sen söz ediyorsun. O benim için sadece bir kız kardeş. Hem ben daha evlilikler arasındaki farkı bitirmemiştim. Dur da sözümü bitireyim. Nerede kalmıştım? Ha, sizde güzellik ve aşk. Tanrıça Venera'ya kulluk adı altında şehvetle desteklenir. İnsanda bu duygu uyandırılır. Bizde ise bunun tersi olur. Gerçi şehvet kötü değildir. Çünkü Allah kötü hiçbir şey yaratmamıştır. Ancak yerinde değilse ve baştan çıkarma dediğimiz hale giriyorsa kötüdür. Biz işte bundan kaçmaya çalışırız. Ben bugüne kadar bunun için evlenmedim. Ama bir de bakarsın yarın evlenivereyim. Peki ama evlenmenin ne karar verecek? Allah neyi dilerse o olur. Peki Allah'ın neyi dilediğini nasıl bileceksin? Belirtilerini kendin arayacaksın. Yoksa bilemezsin. Sürekli ararsan sizin kehanetlerinizdeki gibi bu belirtiler de ap açık görülür. Siz de kurban içlerine, kuş uçuşlarına bakarak tanrılarınızın isteklerini yorumlayan kainler olduğu gibi bizde de Allah'ın kitabına, kendi sezgileri, başkalarının düşüncelerini, en çok da insana beslenen aşka göre Allah'ın dileğini açıklayan bilgeler vardır. Fakat Bütün bunlar çok belirsiz şeyler. Mesela kimin ve ne zaman evleneceğini sana kim söyleyecek? Benim evlenme zamanım geldiğinde babam bana zengin, güzel 3 kız sundu ve herhangi birini seçmemi istedi. Ben de Olympia'yı seçtim çünkü daha güzel ve çekiciydi. Böyle bir seçme yapabildim fakat sana seçmende ne yol gösterecek? Bizim dinimize göre bütün insanlar Allah karşısında eşittir. Böyle olduğu için kul karşısında da ruh, beden, konum olarak aynıdırlar. Bunun içinde bizde seçme yoktur. Böyle şeylerle değerlendirmeyiz biz insanı. Bir Hristiyanın karısı ya da kocası dünyadaki bütün erkekler ya da kadınlardan herhangi biri olabilir. Bu da bir çözüm değil ki. İhtiyar Kiri'nin Hristiyan evliliği ile putperest evliliği arasındaki farka dair şöyle bir sözü var. Putperest sadece kendisine en çok zevki verecek kadını seçer. Böylece önünde ne kadar çok zevk olursa karar vermesi o kadar güçleşir. Fakat Hristiyan böyle bir seçmeyi kendisi için yapmaz. Zevkleri için yapacağı seçim en sonra gelir. Hristiyan için önemli olan evliliğiyle Allah'ın emrinden çıkmamaktır. Peki ama evlenmede Allah'ın emrinden çıkacak ne olabilir? Seninle birlikte okuduğumuz bir İlyas vardı. Hatırlıyor musun? İşte bütün İlyas baştan sona bu sorduğun soruyu cevaplar. Menelaus, Paris, Elena, Akilleus, Agamemnon, Kerisida hepsi bunu anlatır. Peki ama yine sorumu cevaplamadın. Bu hangi noktada görülür? Erkek, kadın da kendisi gibi bir insanı değildi. Birleşmenin verdiği zevki seviyor ve bunun için evlilik hayatına adım atıyor. Hristiyan evlenmesinde insan bütün insanlara sevgi beslemeli, ten sevgisi bu kardeşçe sevgiden sonra gelmelidir. Nasıl ki iyi bir ev sağlam temeller üzerine oturur, bir tablo zemini hazırlandıktan sonra çizilirse, ten sevgisi de insanın insana duyduğu sevgi ve saygı üzerine kurulur. Ancak o zaman akla uygun ve sürekli olur. İşte Hristiyanca evlenme budur. Fakat senin bu anlattığın evlilik ne diye Paris'in aşkını, kadına beslenen aşkı tutup bir kenara atıyor? Anlamıyorum. Ben Hristiyanca evlenme, kadına beslenen sevgiye yer vermez demiyorum. Tam tersine, aşk kutsaldır. Fakat salt kadın sevgisi, bütün insanlara olan sevgiye dokunmamalıdır. Şairlerce yazılmış aşka gerçek aşk demek doğru değildir. Bu duygu hayvanca bir şehvettir. Çoğu zaman da kıskançlığa döner. Mesela Eros, sevgisini bütün insanlara dayanan sevgiye bağlamadığı için sevdiği kadına canavarca davranmış, ona acı çektirmiş, onun canına kıymak istemiştir. Acı çektiren bir sevgi insanca bir sevgi değildir. Fakat putperest evlenmede gizliden gizliye de olsa bir zorlama, dolayısıyla acı çektirme vardır. Kendisini sevmeyen ya da bir başkasını seven bir kadına aşık olmuş bir erkek kendi duygularını tatmin etmek için ona acı çektirir ve asla acımaz. Diyelim ki dediğin gibi oldu. Fakat kız onu seviyorsa bu işte bir haksızlık yoktur. Böylece iki evlenme arasında da fark olmaz. Senin nasıl evlendiğini çok iyi bilmiyorum. Fakat bildiğin bir şey varsa o da senin bu evliliği kendi rahatın için yapmış olman. Bu durumda da geçimsizliğin doğmamasına imkan yok. Tıpkı yiyeceklerini düşünen hayvan ve insanların bir şey yerken hep kavga etmesi gibi. Her biri büyük parçayı ister. Ulaşamayınca da hırgür çıkarır. Bu açıktan görülmese bile gizliden gizliye vardır. Zayıf büyük parçayı ister ama kuvvetlinin elinden onu alamayacağını bildiği için ona kıskançlıkla bakar. Onun elindekini kapmak için fırsat kollar. Aynı şey putperestlerin evliliklerinde vardır. Bu çok kötü bir şeydir. Çünkü geçimsizlik karı ve koca arasındadır ve kıskançlık konusu insandadır. Tamam. Ama ne yapalım da evlenenler birbirlerinden başkasını sevmesin? Başka birini sevebilecek bir kıza ya da erkeğe her zaman rastlanabilir. Böyle olunca da size göre evlenme imkansızlaşır. Hristiyanlar evlenmez derlerdi ya, şimdi anlıyorum doğru olduğunu. Bak sen de evli değilsin. Bu gidişle de evleneceğin yok. Bir insan karşı cinsiyle bir şeyler yaşamadan, kendinde aşk duygusu uyanmadan nasıl evlenebilir? Elena başka türlü nasıl davranabilirdi? İhtiyar Kiril bunun için şöyle derdi. Putperestler kardeş sevgisini hiç düşünmeden, bu duyguyu hiç beslemeden tek bir şey düşünürler. İçlerinde kadına karşı uyanan şehvet ve bunu geliştirmek. Bunun içindir ki dünyalarında her Elena birçok erkeği baştan çıkarır. Rakipler birbirleriyle hayvanlar gibi dövüşür. Çünkü her biri kadını yalnız başına elde etmek ister. Onların aşkı çoğu zaman bir zorlamadır. Hristiyan topluluğu içinde biz güzelliğin bize verdiği zevki düşünmeyiz. Putperestlerde bir tapınma konusu haline gelen bütün aldanışlardan kaçarız. Tam tersine bütün insanlara sevgi besler, yakınlarımıza karşı görevimizi yerine getirmeye çalışırız. Bu duyguyu geliştirmek için var gücümüzle çalışırız. İşte bunun için bizdeki aşk şehvetten üstündür. Böylece cinsel münasebetten kaynaklanan anlaşmazlıklar ortadan kalkar. Hristiyan erkek evliliğinin kimseye zarar vermeyeceğine inanırsa ancak o zaman evlenir. Ama buna imkan yok. İnsan tutkularını yönlendiremez. Duygular başıboş bırakılırsa olmaz tabii. Fakat bizler duyguların uyanmasına engel olabiliriz. Mesela baba kız, anne oğul münasebetlerini ele alalım. Oğlu için annesi, baba için kızı, erkek kardeş için kız kardeşi ne kadar güzel olursa olsun bir zevk konusu değildir. Ama aşk konusudur. Bu gibi durumlarda şehvet olmaz. Şehvet baba kızı sandığının kızı olmadığını, anne oğlu sandığının oğlu olmadığını, erkek kardeş kız kardeşi sandığının kız kardeşi olmadığını öğrenecek olursa uyanabilir ama bu da çok zayıf bir ihtimaldir. Çünkü temelde aile sevgisi olacaktır. İnsanda bütün kadınları annesi ya da kız kardeşi gibi görecek bir sevgi olabileceğine neden inanmak istemiyorsun? Yani daha önce de söylediğim gibi insan, Hristiyan aşkının kimse kimseye acı vermediğini anladığı zaman içinde böyle bir duygunun yükselmesine müsaade eder. Peki ya iki kişi aynı kızı severse? O zaman biri kendi mutluluğunu öbürü için feda eder. Ya kız onlardan yalnız birini daha fazla severse? O zaman kızın daha az sevdiği erkek kız için kendini feda eder. Peki ya kız İkisini de sever, ikisi de kendisini feda ederse, o zaman kız hiç evlenmeyecek mi? O zaman ihtiyarlar toplanıp en büyük saadeti, en büyük aşkın verebileceğini söyleyerek nasihatte bulunurlar. Fakat bu böyle olmaz, insan tabiatına aykırı bu. İnsan tabiatına aykırı mı dedin? İnsanın hangi tabiatına? İnsan hem insandır hem de hayvandır. Gerçekten böyle bir davranış insanın hayvan tabiatına uymaz ama akıllı tabiatına uyar. O aklını hayvan tabiatının hizmetinde kullanırsa kötü bir iş yapmış olur, işi zorlamaya, kan dökmeye kadar vardırır. Oysa ki bir hayvan bile böyle bir şeye başvurmaz. Fakat akıllı tabiatını içindeki hayvanı dizginlemek için kullanırsa, hayvan tabiatını aklı emrinde çalıştırırsa ancak o zaman kendisini doyuracak mutluluğa ulaşabilir. 5. Şimdi sözü sana getirelim. Şu güzel kızla beraber gördüm seni. Öyle anlaşılıyor ki onunla oturuyor, ona yardım ediyorsun. Onun kocası olmak istemez misin? Bunu hiç düşünmedim. O dul bir Hristiyan kadının kızı. Ben onlara hizmet ediyorum ama başkaları da ediyor. Birleşmeyi düşünecek kadar onu seviyor muyum diye soruyorsan bu benim için çok zor bir soru. Fakat dosdoğru cevap vereyim. Böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Hem de onu seven bir delikanlı var. Bunun için böyle bir şey düşünmeye cesaret edemedim. Bu delikanlı da Hristiyandır. Hem onu İncitecek bir harekette bulunamam. Bu konuda hiç düşünmeden yaşıyorum. Ben sadece insanlara karşı olan sevgiyi gereği gibi yaşamaya çalışırım. Bence tek önemli olan şey budur. Evlenmem gerektiğini anlayınca da evleneceğim. Fakat annesi için iyi, çalışkan, bulunmaz bir damatsın. O damat olarak başkalarını değil de seni isteyebilir. Yok, buna aldırış etmez. O bilir ki sadece ben değil, bizimkilerin hepsi ona hizmet etmeye hazırdır. Ben de damadı olayım ya da olmayayım, her zaman aynı ölçüde yardım ederim ona. eğer kızıyla evlenirsem buna sevinirim. Fakat kızı başkasıyla evlenirse de sevinirim. Böyle bir şey olmaz. İşte sizin korkunç tarafınız da bu. Siz kendinizi, dolayısıyla da başkalarını aldatıyorsunuz. Şu yabancı adam yok mu? Hep doğru söylemiş sizin için. Seni dinlerken anlattığın hayatın güzelliğine farkında olmadan kaptırıyorum kendimi. Fakat düşününce anlıyorum ki bütün bunlar birer aldanış ve insanı vahşice bir hayata götürüyor. Bu vahşiliği hangi noktada görüyorsun? Hayatınızı çalışarak kazandığınız için boş zamanınız kalmıyor ve bilim sanatla uğraşamıyorsunuz. Bak, işte elbisen yırtık pırtık, ellerin nasırlı. Güzellik tanrıçası olabilecek arkadaşın bir köreyi andırıyor. Sizde ne Apollon türküleri, ne tapınak, ne şiir, ne oyun, ne de tanrıların insana süs diye bağışladıkları şeyler var. Boğaz tokluğuna sürekli çalış çalış. Bu insan tabiatını bile bile inkar etmek değil de nedir? Yine insan tabiatı. Peki ama insan tabiatı kendini nerede gösterir? Köleleri zorla, güçleri yetemeyecek işlerde çalıştırmakta, kardeşleri öldürmede yahut köle etmede, kadınları eğlence aracı yapmada mı? Bütün bunlar o hayat güzelliği için gerekli şeylerdir. İnsan tabiatı böyle bir hayata mı, yoksa evrensel kardeşliğin bir üyesi olarak herkesle sevgi, birlik, düzenlik içinde yaşamaya mı uyar? Sonra bizim bilimi sanatı tanımadığımızı sanıyorsun, çok yanılıyorsun. Biz insanın kabiliyetlerine büyük değer veririz. Fakat bu kabiliyetlere, gayeye ulaşmak için vasıta gözüyle bakarız. İşte o gayeye biz bütün hayatımızı feda ederiz. O gaye Allah'ın isteklerinin yerine getirilmesidir. Biz bilime, sanata, boş kafalıları eğlendiren bir eğlence gözüyle bakmayız. Biz bilim ve sanattan insanın Allah'a karşı olan sevgisini uyandırmasını bekleriz. Diğer bütün işlerden beklediğimiz gibi biz gerçek bilgi olarak daha iyi yaşamamıza yardım eden bilgiyi tanırız. Sanata ancak düşüncelerimizi temizlediği, ruhumuzu yücelttiği, sevgimiz ve hayatımız için gerekli olan gücü desteklediği zaman saygı gösteririz. Bu gibi bilgileri elimizden geldiği kadar kendimizde de çocuklarımızda da geliştirmeye çalışırız. Anlattığım gibi sanata boş zamanlarımızda seve seve kendimizi veririz. Bizden önceki bilge insanların yazılarını okuyup şiirlerini ezberleriz, tablolarına değer veririz. Bizim şiirlerimiz, tablolarımız ruhumuza tazelik verir. Kederli zamanlarımızda bizi avutur. Bunun için de sizin bilim ve sanatı kullanma tarzınızı doğru bulmayız. Siz bilgilerinizi ve kabiliyetlerinizi insanlara kötülük etmek için yollar bulmada kullanıyorsunuz. Savaş, yani adam öldürme tekniklerinizi mükemmelleştiriyorsunuz. Bazılarının sırtından zenginleşmek için yeni yeni yollar buluyorsunuz. Sizin sanatınız tanrılar adına tapınaklar yapar ama en akıllınız tanrılara inanmıyordur. Sadece bazı kimseleri ellerinizde tutabilmek için onları inandırmaya çalışırsınız. Kimsenin saygı göstermediği, zorbalıkla en güçlü kişi olmuş olanlarınız için heykeller dikersiniz. Tiyatrolarınızda cinayetle sona eren aşkı göklere çıkarırsınız. Müziğiniz göz kamaştırıcı alemlerde tıka basa doyan zenginlerinizin eğlencesidir. Resimlerinizde canlanan şey ahlak bozukluğudur. Öylesine bir bozukluk ki tablolarınıza sarhoş olmayan, şehvetle başı dönmeyen, yüzü kızarmadan bakamaz. İnsanı hayvandan ayıran sanat, insana bunlar için verilmemiştir. Bu kabiliyetleri vücudumuzun eğlencesi haline getirmek doğru değildir. Biz bütün hayatımızı Allah'ın dilediği gibi yaşamaya çalışarak bu kabiliyetleri iki kat fazla kullanmış oluyoruz. Eğer bu şartlar altında yaşanabilseydi, söylediklerim güzel şeyler olurdu. Fakat böyle yaşanmaz ki. Siz kendinizi aldatıyorsunuz. Bizim savunma kuvvetlerimizi tanımıyorsunuz. Roma birlikleri olmasa rahat rahat yaşayabilir miyiz sanki? Siz hem bu savunmayı tanımıyor hem de ondan faydalanıyorsunuz. Hatta bazıları senin söylediğine göre kendi kendilerini savunuyormuş. Mal mülkü de tanımıyorsunuz ama ondan da faydalanıyorsunuz. Bizimkilerin malı mülkü var, size de veriyorlar. Sen mesela yüzünü bedava vermiyorsun. Eğer söylediklerinizi uygulamış olsanız bir diyeceğimiz kalmaz. Ama siz hem kendinizi hem de başkalarını aldatıyorsunuz. Henry konuştukça heyecanlanmış ve içindekileri dökmüş, Pamfili hiç ses çıkarmadan dinlemiş ve sonra demiş ki: "Sizin savunma kuvvetlerinizi tanımadığımız halde onlardan faydalandığınızı söylüyorsun. Bu doğru değil. Bizim mutluluğumuz savunma istemiyor oluşumuzdandır."